Ayrım 6. Bütün dünyadan özür diliyorum. Demirtaş Ceyhun, sayfa 74. Gurbetteki yazar arkadaşlarımızdan bazılarının Türkiye'de kurulamadığı için Türk penini federal Almanya'da kurma istemleriyle ilgili başvuruları kongre gündemine gelince de anımsadığım kadarıyla bu konuda Türkiye'deki biz yazarların olumlu veya olumsuz bir görüş bildirmemizin olanaksızlığını belirten bir konuşma yapmıştım. Örneğin demiştim. Bizim olumsuz bir görüş bildirmemize karşın kongreniz böyle bir şubenin açılmasına karar verirse, kararınızın uygulamasını engelleyemeyeceğimize göre bir görüş bildirmemizin ne önemi kalır? Kısacası gurbetteki bazı yazar arkadaşlarımızın Almanya'da da bir Türk peni kurma sorunu yetkimiz dışında olduğu için bizi hiç ilgilendirmemektedir. Bu nedenle sendikam adına böyle bir şubenin kurulup kurulmaması konusunda bir görüş bildirmek amacıyla buraya gelmedim. Ancak hemen şunu da belirteyim ki biz TYS yöneticileri Türk peninin mutlaka Türkiye'de kurulması gerektiği görüşündeyiz ve bu amaçla geçtiğimiz günlerde Türkiye'de gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Ben de bu görüşümüzü ve bu çalışmalarımızı size bildirmekle görevliyim. Öyle sanıyoruz ki önümüzdeki birkaç ay içinde bu çalışmalar tamamlanacak ve Türk peni Türkiye'de kurulacaktır. Kuşkusuz Türkiye hala olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Demokrasi kesintiye uğramıştır. Özgürlükler kısıtlıdır. Bu nedenle Türk peninin kurulmasının sırasında da türlü zorluklarla, engellerle mutlaka karşılaşılacaktır. Ama ne var ki bizler, bu engelleri, zorlukları yenmenin de ancak Türkiye'de savaşın vermekle sağlanabileceğine yürekten inanmaktayız. Bu konuşmamdan sonra PEN Uluslararası Genel Başkanı Francis King de söz almış ve gerçekten Türkiye'de bir PEN kurulacaksa ortada bir sorun kalmayacağını, tartışılacak bir sorunların olmayacağını bildirmişti. Öteki delegeler de bu doğrultuda konuştukları için hemen Türkiye'deki gelişmelere izlenilmesine ve beklenilmesine karar verilmişti. Böylece yurt dışında da bir Türk peni kurulması önerisi dondurulmuş ve askıya alınmıştı. Doğrusu bu kadar kolay sağlanabileceğini hiç ummadığım bu olumlu karardan sonra Almanya'da yaşayan ama kongreye katılmamış yazar arkadaşlarımın da gerek bu kararla ilgili düşüncelerini almak, gerekse öteki sorunlarını öğrenebilmek amacıyla onlarla görüşmeler yapmak üzere Duisburg, Köln, Bonn, Frankfurt ve benzeri gibi başka büyük kentlere de gitmiştim. 3. Galiba biraz da kaç yıldır pasaport alamamanın özlemiyle neredeyse bir aydan fazla sürmüştü bu gezim ve Almanya'da kentten kente. Ama artık dönüyordum. Tam yurda döneceğim günde işte nasıl unuturum. Bir yakın dostum bu akşam yemeği için bir İranlı yazara senin adında söz verdim abi dedi. Anlattığına göre Hümeyni'den yakasına zor kurtarıp Almanya'ya sığınmış bir solcuydun. Gençliğinde de Almanya'da felsefe okumuşmuş. Karısı da Almanmış üstelik. Ama bütün bunlara karşın Almanlar gene de ona oturma izni vermişler, çalışma izni vermemişler. Karısı çalışıyormuş bir üniversitede okutman olarak. Kendi de evde sürekli çeviriler yapıyormuş Almanca'dan Farsça'ya. Lakin çevirileri de İran'da yayınlanamıyormuş. Gelecek için biriktiriyorum demiştim. Köln'de küçük ama şirin bir dairede oturuyorlardı. Ama ilginçtir. Evde bildiğimiz cinsten masa, sandalye, koltuk, kanepe benzeri mobilya hemen hemen hiç yok gibiydi. Odaya yaygılar serilmişti, minderler atılmıştı. Yemek masası yerine de kocaman bir sini vardı ortada. Geleneklerimi sürdürüyorum diyordu. Halkıma yabancı kalmamak için, yok olmamak için geleneklerime sarıldım. Yemekler de bol baharatlı İran yemekleriydi. Kendi hazırlamıştı. İçki olarak da bir iki şişe şarap vardı ya, kendi kesinlikle içmiyordu. Anlaşıldığı kadarıyla benim için alınmıştı ve karısı benimle birlikte birkaç yudum içebilecekti. Kah bağdaş kurarak, kah ayağımın birini altıma alıp topuğumun üstüne oturarak, kah yan gelip kaykılarak, kah artık uyuştu uyuşacak ayaklarımı bir yana uzatıp, sere serpe yayılarak yerlerde sürüne sürüne bir şeyler yemeye, iki yudum bir şeyler içmeye çalışırken hep düşündüm durdum. Acaba gerçekten korunmalı mıydı şu gelenekler? Yerde yemek yemek, sinide yemek yemek, bir kaptan yemek yemek. Salt geleneklerini yaşatmak için, salt kendine yabancılaşmamak için mi gerçekten bilinçli olarak sürüklenmiş getirmişti şu düzeni ta buralara? sofranın bir doğulu duyarlılığıyla ve bir doğulu konukseverliğiyle hazırlandığı da kuşkusuzdu doğrusu. Hani nicedir görmediği bir hemşerisini ağırlamaya çalışırmış gibi tıpkı. Fakat gene de hangi sezgi güçlerinin, hangi duygularının çağrıştırılmasıydı bilemiyorum. Bana öyle geliyor ki sanki bütün bunlar söylenildiği gibi salt bir takım gelenekleri sürdürme amacından çok, işsizliği, parasızlığı, kadın eline bakar duruma düşmeye gereğinden çok abartarak bir türlü onuruna yedirmeyen o doğulu alınganlığının bir açık gözlülüğüydü. Sanki paramız olmadığından masa sandalye alamadık diyemediği için işi doğulu kurnazlığına vurulup gelenekler filan diyordu. Gene karısı o batılı katılığıyla hem dışarıda çalışıp para kazanıp hem ev işleri yapamam diye kestirip attığından bütün ev işleri zaten kendine kalmıştı. Bütün yemekleri zaten kendi yapıyordu da bunları açık açık söyleyemediği için sanki bu sofrayı bu yemekleri özel olarak hazırlamış gibi göstermeye çalışıyordu. Her neyse. İran'la ilgili gerçekten ilginç şeyler anlatıyordu. Şahı devirip İran'da demokrasiyi gerçekleştirebilmek için kendi de yıllarca savaşmıştı. Ne var ki devrimden kısa bir süre sonra bütün umutları boşa çıkmış, Hümeyni'nin yobazlarının kellesini zor kurtarmıştı da canını dar almıştı Almanya'ya. Mollalar ülkesini tam bir ortaçağ karanlığına sürüklediler diyordu. Öylesine çağ dışı olaylar anlatıyordu ki. İnsanlık filan şöyle dursun, bu çağ dışı vahşetin Müslümanlıkla, dindarlıkla filan da kesinlikle bağdaşı bir yanı yoktu. İşittikçe insanın tüyleri diken diken oluyordu. Örneğin söylediğine göre bu yobazlar yakaladıkları solcuları cephede bize kan gerekli diyerek hemen bir kan alma merkezine götürüyorlardı ve bir sandalyeye oturtup bağlıyorlardı. Sonra takıyorlardı damarlarına hortumu. Kanının son damlasına kadar çekip alıyorlardı. Delikanlılar bir et kütlesi gibi öyle yığılıp kalıyordu sandalyenin üstünde. Gene anlattığına göre bir doktor, Tahran'da bir gece saat 10.30 sıralarında karısıyla birlikte bir toplantıdan veya bir ev gezmesinden dönerken, arabasını Hümeyni'nin muhafızları çevirip kimlik yoklaması yapıyordu. Doktor kimliğini çıkarıp veriyordu. Onu inceledikten sonra yanında oturan sokağa çıkıyorum diye korkudan tepeden tırnağa kara çarşaflara bürünmüş kadını gösteriyorlardı. Karım, diyordu doktor. Kimliği? Diyorlardı. Kadıncağız telaşla çantasını karıştırıyor, karıştırıyor ama bir türlü bulamıyordu. Evde unutmuştu. Olmaz diyorlardı yobazlar. Bu saatten sonra kimliksiz kimse gezemez sokakta. Siz de karınızı burada bırakıp gidip evden kimliğini getireceksiniz. Doktor önce direnecek gibi oluyordu da bakıyor başka çare yok. Karısını orada bırakıp arabayla hızla eve gidiyordu ve alıp geliyordu kimliği. Lakin karısını bulamıyordu denetleme noktasında. Görevliler değişmişti. Sorup soruşturuyor ve nöbet değişikliği sırasında eski görevlilerin karısını da ilerideki karakola devrettiklerini öğreniyordu. Bu kez hızla karakola gidiyordu. Ne var ki o karakolda da yoktu karısı. Komiser, evet doktor bey diyordu. Biraz önce böyle bir kadın getirdiler karakola. Fakat gece yarısı bir kadının tek başına karakolda kalmasını uygun bulmadığım için kadınlar hapishanesine gönderdim onu. Yallah! Fırlıyordu hapishaneye. Bağırıyordu, çağırıyordu, zar zor bir yetkili buluyordu. Evet, diyordu yetkili. Böyle bir kadın geldi bu gece. Ama bu saatte hapishanede hiç kimse yok ki işlemleri tamamlatabileyim. Onu bulup şimdi size verebilmem olanaksız. Lütfen yarın sabah gelip karınızı alın. Çaresiz dönüyordu evine. Sabahı iple çekiyordu gözünü kırpmadan ve gün doğar doğmaz hapishaneye koşuyordu. Görevlinin kapısına dayanıp, karım! Diyordu. Ve dün gece başına gelenleri bir solukta anlatıyordu. Sakin sakin kendini dinleyen görevli, konuşması bittikten sonra elinden tutuyordu sevecen sevecen, hapishanenin iç avlusuna götürüyordu. Bakın bunların hangisi karınız diyordu. Eliyle avlunun ortasında sıra sıra dikilmiş dar ağacından sallanan kadınları göstererek. Sonra da sıkılmadan, geceleri sokakta kimliksiz dolaşan kadınlar orospu işlemi görür. Hemen asılır diyordu pişkin pişkin. İran'ın durumu korkunç. İran'ın durumu korkunç diyordu ikide bir. Hemen ardından da Türkiye'de hala yobazların eline düşmemişse bilin ki bunu Atatürk'e borçlusunuz. Onun laizizmine borçlusunuz. Yatın kalkın ordunuza dua edin diyordu. Bense toplumsal yapımızın gerek İranlılardan gerekse Araplardan farklı olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Böylesi bir yobazlığın ancak yerleşik toplumlarda ortaya çıkabildiğini savunuyordum. Bindere'den su getirerek. Halkımızın öyle sandığınız gibi dine aşırı bir düşkünlüğü yoktur diyordum. Bunu biraz batılılar, biraz da sizin yobazlarınız öncelikle abartır diyordum. Kem küm ediyordum. 4. Kem küm ediyordum. Bir şeyler söylemeye çalışıyordum ki nasıl oldu? Birden başucumda beliriverdi karısı. Evde kadeh. Hep diz çöküp oturmaktan bacakları ağrımış da onun için mi ayağa kalkmıştı? Yoksa bocaladığımı, zorlandığımı görmüş, konuyu değiştirecek bana yardımcı olmak için mi fırlamış kalkmış, başucuma gelmişti. Artık her neyse. Başucuma dikilmiş, elinde kadeh, o akıl almaz gelişmenin ve varsallığının cömertçe bağışladığı özgürlüklerden artık iyice sıkılmış günümüz, Alman kadınlarındaki o erkeksi kadınsı mı, hem erkeksi hem kadınsı mı, ne erkeksi ne kadınsı mı küstah, yeni kişiliklere yaylanarak biliyor musunuz diyordu. Dün başıma ne geldi? Ne geldi Allah aşkına? Dün öğleden sonra eve gelirken baktım gene bir yürüyüş var. İki yandaki polislerin arasında sessiz sessiz yürüyorlar. Buradaki Türkler. Ellerinde Türk bayrakları var. Sokuldum yanlarına sordum. Niçin yürüyorsunuz? Ne gösterisi bu? Neyi protesto ediyorsunuz dedim. Bulgarları protesto ediyorlarmış. Meğer Bulgarlar. Kaç yıldır Bulgaristan'da yaşayan 1 milyondan fazla Türk'ün adını, soyadını, hatta annesinin babasının adını zorla değiştiriyorlarmış. Direnenleri de ya vurup öldürüyor ya da Tuna üzerindeki adalara sürgün ediyorlarmış. Bunları öğrenince şaştım kaldım vallahi. Kulaklarıma inanamadım bir an. Olacak şey mi Allah aşkına? Neredeyse 21. yüzyıla basacağız. Hala böylesi ilkel, yobaz, çağ dışı kafa var olsun. İnanılır gibi değil kolay kolay. Allah aşkına, insanın adı zorla değiştirilebilir miymiş hiç? Hemen ben de aralarına karıştım. Bulgarların bu insanlık dışı, bu çağ dışı uygulamalarını protesto etmeye başladım. Ama biraz sonra birden anımsadım ki, siz Türkler de tarihte Kürtleri ve Ermenileri kesmişsiniz. İşte bunları düşünür düşünmez hemen çıktım yürüyüşten. Ya, hop hop dedim birden, kestim sözünü. Destur hele. Hele solukla bir. Her şey öylesine birbirine karıştı ki çünkü. Önce şu Ermenilerle Kürtleri kesinlikle birbirine karıştırmamak gerek. Şunu hemen söyleyeyim ki biz tarihte hiçbir zaman Kürtlerle hele hele bir soykırımı anıştıracak biçimde şöyle dursun. Neredeyse hiç kapışmamışızdır. Kuşkusuz bu iki halk arasında da bir takım sürtüşmeler mutlaka olmuştur. Ama Türklerin Kürtleri kestiğinde nereden çıkarıyorsunuz? Tam karşıtı, tam karşıtı. Türklerle Kürtler din kardeşliğini kan kardeşliğine kadar vardırmışlardır neredeyse. Birbirlerinden kız alır verirler. İçli dışlıdırlar. Akraba sayılırlar çokluk. Yurdu bile düşmana karşı birlikte savunmuşlardır tarih boyu ya. Ama hala bir vatanları yok. Gerçekten de bu soruyla gezim boyunca öylesine çok karşılaşmıştım ki. Üstelik daha sonraki yıllarda da hangi Avrupalı aydınla konuşsam mutlaka bu soruyla karşılaşacaktım. Viyana'da aynı soruyu soruyorlardı, Atina'da aynı soruyu soruyorlardı, Frankfurt'ta aynı soruyu soruyorlardı, Paris'te aynı soruyu soruyorlardı. Üstelik bu durumun sorumluluğunu da kimi açıktan açığa, kimi anıştırmalı bir biçimde ısrarla biz Türklerin sırtına yüklemeyi çalışıyorlardı. Durum gerçekten ilginçti. Çünkü daha düne kadar, yani daha birkaç yıl öncesine dek Avrupalı aydınların gündeminin birinci maddesi vatansız Filistin halkıydı. Bunca kısa bir süre içinde dünyada acaba ne değişmişti de Filistin sorunu Batılı aydınların gündeminin birinci maddesi olmaktan çıkmış ve yerini Kürt sorunu almıştı. Çünkü Filistin halkı hala vatansızdı. Üstelik daha dün elinden zorla alınmış, vatanına kavuşması şöyle dursun. Son birkaç yıldır komşu Arap ülkeleri, kardeşlerinin toprakları bile dar edilmişti onlara. Ta Tunus'a, Cezayir'e kadar sürülmüşlerdi. Öte yandan Kürt halkı da şu son 5-10 yıl içinde de bu duruma düşmemişti ki. Öyleyse doğrusu insanın aklına olmadık kuşkular düşüyordu. Acaba yıllar öncesi Filistin sorununu da Batılı aydın gündeminin birinci maddesine çıkaranlar Filistinliler değil, Batılılar mıydı yoksa? Yani bir zamanlar İsraililerce yurtlarından kovulmuş Filistinliler için vatansız halk Filistinliler imgesi yaratan ve onu dünya kamuoyuna benimsetenler mi acaba? Şimdi de fazla ileri gittiklerini fark etmişler, pişman olmaya başlamışlardı. Yani bütün dünyanın malı olmuş bu imgenin artık İsrail'e umduklarının da üstüne zarar vermeye başladığını gördükleri için mi? Şimdi de sinsice yöntemlerle onun yerine vatansız halk Kürtler imgesini geçirmeye çalışıyorlar ve bu uğurda kesenin ağzını cömertçe açıyorlardı. Şayet öyleyse bir zamanlar da vatansız halk Filistinliler imgesini acaba hangi acı gerçeği gözlerimizden kaçırmak için yaratmışlardı kim bilir? Acaba yoksa niçin? Hep kuşku, kuşku, kuşku. Bizler mi doğulu alınganlığımızın yüzünden bunca kuşkuluyuz? Yoksa dünyamız mı duruluğunu yitirdi bu çirkin yüzyılın sonunda böylesine bulanıklaştı ya Rabbi? Bakınız hanımefendi, dedim. Bileceksiniz, Orta Doğu'nun haritası şu son yüzyılda en az birkaç kez sil baştan çizilmiştir. Doğrudur. Daha önceki yüzyıllarda Osmanlı da bu coğrafyayla çok oynamıştır. Ama şu son yüzyıldaki oynamalarla kesinlikle bir ilgimiz olmamıştır. Yani Orta Doğu'nun bugünkü haritasını biz Türkler çizmedik. Tam karşıtı. Hiç olmazsa şu son bir yüzyıldır Orta Doğu'nun coğrafyasını tıpkı bir yaz boz tahtasına çevirenler sizlersiniz. Yani siz Batılılar. Hatta öyle ki bizim şimdiki haritamızı da sizler çizdiniz. Hem de bize rağmen. Şimdi de kalkmış, çizdiğiniz bu haritanın hesabını bizden mi soruyorsunuz Allah aşkına? Bu harita 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çizilmiştir hanımefendi. Ve unutmayınız ki yenik çıkan taraf da bizdik bu savaştan. Anımsıyor musunuz? Üstelik yan yana birlikte ortak girmiştik sizinle bu savaşa. Yeniklerin savaş sonrası coğrafyayı değiştirdiği tarihte ne zaman görülmüştür? Ayrıca o gün bugün dünyanın efendisi olmuş süper güçler de canları istedikçe veya çıkarları gerektirdikçe Orta Doğu'daki bu yarayı kaşıyıp kabuğunu kopartmasını bilmişler ama bir çözüme asla niyetlenmemişler. Yanaşmamışlar. Acaba niçin? Peki Ermeniler? Ermeniler mi? Evet evet. Dediklerine göre tam 1,5 milyon Ermeni'yi kesmişsiniz. Ne zaman? 1915'teymiş galiba. Bakınız hanımefendi, size bir itirafta bulunayım. Sözünü ettiğiniz bu sorunları ben de yeni yeni işitmeye başladım. Yani şurada topu topu 15 yıl var yok. Ne zamanki Ermeniler yurt dışında bizim konsolosları, elçileri öldürmeye başladılar, cinayetlere başladılar, işte o zaman Türkiye'de bu konular konuşulmaya başlanıldı. O zamana dek inanır mısınız ne anamdan, ne babamdan, ne dedemden, ninemden filan ne de bir başkasından bu konuda tek bir sözcük duymuştum. Tabii bunu isterseniz suçluluğun bir kanıtı diye de yorumlayabilirsiniz. Ama bunun tersini de düşünmek gerekmez mi? Yani atalarım gerçekten böyle bir suç işlemiş olsalardı, susmak yerine hiç olmazsa çocukların haklılıklarını inandırmaya çalışmayı yeğenemezler miydi? Üstelik Dostoyevski'nin Suç ve Cezasından bu yana bunun tam karşısını tanıtlayan kriminolojik doğrular vardı elimizde. İşte bu yüzden ben bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün barışçı politikasına bağlıyorum. Atatürk'ün temel ilkelerinden biri yurtta barış, dünyada barıştı. Bence bu nedenle Atatürk ilk iş olarak yurt içindeki düşmanlıkları, kinleri yok etmeye çalışmış. Osmanlı dönemine ait düşmanlıkların küllerinin neşelenmesine kesinlikle izin vermemiş. Dedim ya, Cumhuriyet tarihlerinde bu konularla ilgili tek sözcük okuduğumu anımsamıyorum. İnanır mısınız? 35-40 yaşına gelinceye dek kimseden Ermeniler hakkında tek bir kötü söz işittiğimi anımsamıyorum yani. Ama şu son 10-15 yıldır rahmetli babamdan ki öleli daha birkaç yıl oldu olmadı. Yaşlı anamdan, yaşlı ısım akrabalardan, o günleri yaşamış Çukurovalılardan öylesine korkunç öyküler dinledim ki dehşet verici. Üstelik şunu da hemen belirteyim ki anlatılan öyküler tek yanında değildi. Hem kendilerinin hem de Ermenilerin vahşetini anlatıyorlardı örneklerle. Kısacası o yıllarda iki tarafta öylesine girişmişler ki birbirlerine tam bir ana baba günü kan gövdeyi götürüyor. Bakın kesinlikle atalarımın geçmişini savunmaya kalkışmak gibi bir çabaya girişmiyorum karşınıza şu an. Amacım size bu konuda biraz tarihi bilgi vermek. Biliyorsunuz Almanların bir oldu bittisiyle 1914 sonlarında hazırlıksız aniden 1. Dünya Savaşı'na girmek zorunda kalan Osmanlı İmparatorluğu öncelikle Ruslarla savaşacağından özellikle Doğu Anadolu'da Rus cephesine yakın bölgelerde yaşayan Ermenilerden tedirgin olduğu için bir güvenlik önlemi olarak bütün o bölgedeki Ermenileri imparatorluğun güney eyaletleri Lübnan'a, Suriye'ye, Filistin'e filan göçe zorlamış. 1915'teki bu zorunlu göç tabii gönül rızasıyla yapılmadığı için birçok çirkin olayın doğmasına neden olmuş. İnsanın bunca yıllık evini barkını, toprağını filan bırakıp gitmesi kolay mı? Bir kısmı direnmiş. Direnenlere karşı sert önlemler alınmış bu kez. Dövülmüşler, vurulmuşlar, öldürülmüşler. Bunun sonucu malları yağmalanmış, talan edilmiş. Bunların hepsi doğru. Şimdi Ermenilerin sözünü ettiği olaylar bunlar. Ama olaylar sadece bununla bitmemiş ki. İşin bir de öteki cephesi var. 1918'de Osmanlı İmparatorluğu savaştan yenik çıkıp da Anadolu İngilizler, Yunanlılar, İtalyanlar ve Fransızlarca paylaşılıp işgal edilince Fransızlar vaktiyle Lübnan'a, Suriye'ye sürülmüş Ermenileri özellikle yanlarına geri getirmişler. Özel Ermeni taburları bile kurdurmuşlar. Bütün yönetimi neredeyse Ermenilere vermişler. İşte Anadolu'da bir kez daha kan gövdeyi götürmüş. Bu kez de sırtını işgalcilere dayamış Ermeniler çok Türk'ün kanına girmişler. Dedim ya, şu sıralar yaşlılardan öyle korkunç hikayeler dinliyorum ki o günlere ait dehşet. Sözün kısası sadece 1915 olayları yok. 1915'te başlayıp ta 1922'lere dek süren Anadolu'nun yeniden bağımsızlığına kavuşmasına dek süren bir boğuşma var. Batı cephesinde Ege'de Yunanlılarla, Rumlarla boğuşurken Doğu cephesinde de Güney cephesinde de Fransızların yanı sıra Ermenilerle boğuşmuşuz. Bir onlar bizi kesmiş, bir biz onları. Habire kesişmiş duruşmuşuz. 6-7 yıl. Ne dramlar yaşanmış, ne trajediler yaşanmış. Bilmem anlatabildim mi? Demek haksız yargılanmanın o insancıl öfkesine kapılıp dalmış gitmişim. Heyecanlı heyecanlı konuşmaya. Zaman neredeyse gece yarısı olmuş. Abi diye dürttü beni. Aynı zamanda ilmaçlığımı da yapan o yakın dost. Fırlayıp kalkmazsak uçağı kaçıracağız vallahi dedi telaşlı telaşlı. Ardından da ha yurda dönmekten vazgeçtinse o başka diye ekledi gülerek. Yekindim kalktım. Kalkarken de bakın hanımefendi dedim yüzünde alaycı bir gülümsemeyle. Size bir itirafta bulunayım mı gidireyak? O yıllarda Doğu Anadolu'da Ermenilerle en az bizim kadar boğuşan bir başka ulus daha vardır. Kimdir onlar biliyor musunuz? Kürtler. Yani bizim Kürtleri kesmemiz şöyle dursun. Şayet dediğiniz gibi Ermenileri kesmişsek nasıl kesmişsinizdir biliyor musunuz? Kürtlerle ortak kesmişsizdir. 6. ayrımın sonu sayfa 86.